Podcast dinle.
Bugün konumuz tüketici hakları. Hoş geldiniz Kaan Bey, nasılsınız?
Merhaba Büşra Hanım, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Kaan Bey'le bugün tüketici hakları konuşacağız. Tüketici haklarında da konuşacağımız konuları anlatmadan önce ben kısaca bir sizden bahsetmek istiyorum. Kaan Bey, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında şu anda Avrupa Birliği Hukuku üzerine yüksek lisans yapıyor ve Ankara'da serbest avukatlık yapmakta. Bugün bize tüketici haklarını, tüketici hukukunu ve detaylarını anlatacak. Merak ettiğimiz şeyleri soracağız bakalım. Kısaca başlayalım, böyle sizi ufaktan bir tanıtıp başlamak istiyorum. Öncelikle bir tüketici kanunumuz var bildiğim kadarıyla. Tüketici kanununun amacı nedir? Yani bu tüketici kanunumuz ne için yapıldı? Nedir bunun amacı?
Öncelikle çok teşekkür ederim takdiminiz için. Umarım güzel ve faydalı bir yayın olur. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Tüketici kanunu özellikle tüketici uyuşmazlıkları için getirilen, tüketici korumayı amaçlayan bir kanun. 6502 sayılı kanun ismen. Birinci maddesinde zaten kanunun amacı çok güzel bir şekilde tanımlanmış. Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak, ekonomik çıkarlarını korumak, tüketicileri koruyucu, aydınlatıcı önlemleri almak ve bunu amaçlayan sosyal yardım kuruluşlarına teşvik sağlamak olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla hemen hemen her durumda tüketicinin lehine yorum yapacak, her durumda tüketicinin yanında olacak bir sistem getirdiğini söylemek mümkün bu kanunun.
Peki bu kanun kapsamında tüketici işlemleri var galiba. Tüketici işlemi neye deniyor Kaan Bey?
Aynen öyle. Devam maddelerinde zaten bu şekilde tanımlarda yapılmış. Özellikle ikinci maddesinde her türlü tüketici işlemiyle tüketiciye yönelik uygulamaların TKHK da diyebiliriz bundan sonra tüketicinin koruması hakkında kanun kapsamında kalacağı belirtilmiş. Tüketici işleminden bahsedebilmek için bir tarafın tüketici, diğer tarafın ise satıcı, mal satılıyorsa satıcı, bir hizmet sağlanıyorsa sağlayan olması gerekiyor. Bir taraf tüketici, bir taraf satıcı ya da sağlayansa ortada bir tüketici işleminden bahsetmek mümkündür. Ve bu uyuşmazlığa bir uyuşmazlık doğarsa eğer tüketici kanununun uygulanacağını söyleyebiliyoruz. Tabii satıcı ve sağlayıcının bu manada muhtat olarak bu işi yapması gerekiyor. Mesleki ya da ticari bir faaliyet olarak bu satma ya da sağlama işlemini yürütmesi gerekiyor tabii ki. Aksi takdirde arizi bir durum ortaya çıkmışsa, yani her zaman bu işlemi yapmayan biri, mesela bir ikinci el mal satım uygulamasında bir mal satılması halinde bu o kişinin yılda bir yaptığı bir işlemse tabii ki karşı taraf tüketici olmayacak bu durumda. Ve taraflar arasında normal TBK, TMK dediğimiz genel hükümler uygulanacak ve asli hukuk mahkemelerinde görülecek. Dolayısıyla tüketici mahkemelerine ya da işte birazdan değineceğiz onlara da tüketici hakem heyetlerine başvurabilmesi için tarafların demin bahsettiğimiz bir tüketici işlemi ortada olması gerekiyor. Tabii bunun buyurun.
Ben şu anda şuna takıldım. İkinci el eşya satılan sitelerdeki satıcı ve alıcı arasındaki ilişki tüketici ilişkisi olmayabilir dediniz. Doğru mu anladım? İleride bunu detaylandıracak mıyız?
Şimdi detaylandırayım hemen, yanlış anlaşılmalara mahal vermemek açısından.
Ben bilmediğimden söylüyorum.
Bunu söyledim ama mesela şu açıdan söyledim. Mesela bir üniversite öğrencisi, bir lise öğrencisi oraya girip bunu satabiliyor. Mesela çok büyük global şirketler sizden bir vergi levhası ibraz etmenizi istiyor ya da bir ticaret sicil numaranızı ibraz etmenizi istiyor. Dolayısıyla zaten tacir oluyorsunuz. Ama şu an ben buradan girip bir uygulamadan önümde duran kalemi satabilirim. Bu beni tacir yapmaz, mesleğimi kalem satıcılığı yapmaz. Alan kişiyi de tabii olarak tüketici yapmaz. Yoksa bu uygulamalarda tabii ki bunu meslek olarak yapan kişiler var. İşte isim verebiliyor muyuz burada?
Tabii ki. Richard bizi reklam yasağımız yok.
Girerseniz dükkanların da olduğunu görürsünüz mesela. Ondan bahsetmiyorum ben. Tüketici işlemi olarak orada bir tüketici işlemi var. Aynen.
Anladım. Peki o halde konu akışımızdan devam edelim. Şimdi bu tüketici bir satıcı bir şeyler satıyor. Mal, hizmet. Bunlar nedir? Neleri bunların sınıflandırmasına dahil ediyoruz? Mal ve hizmet. Tabii. Mal nedir? Hizmet nedir?
Kanun kendi içerisinde de bunun tanımını yapıyor zaten. Satıcı bir mal satan kimse. Tabii demin belirttiğimiz gibi mesleki ya da ticari bir faaliyet kapsamında yapması gerekiyor. Mal da kanun içerisinde alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mal örneğin olarak belirtilmiş. Burada yani arsa payı karşılığı kat karşılığı sözleşmeler burada tüketici işlemi olarak değerlendirilemeyecek. Doğrudan hazır ve tüketiciye satılmaya yönelik çıkarılmış projeler burada mal olarak değerlendirilebilecek. Yani her konut satımını da tüketici işlemi kapsamına satamıyoruz bu manada. Özellikle eser sözleşmeleri kapsamında buraya sokmak gittikçe zorlaşıyor. Bunlar ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi mallar olarak tanımlıyor kanun. Burada gayri maddi mallar derken tabii yazılım, ses, görüntü ve benzeri kısımları kastediyor. Onun dışında işte taşınır eşyanın vesaire zaten maddi mal olduğu aşikar. Buyurun.
Ben nefes alınca bütün konuklarım buyurun diye soruyor. Hayır, devam edelim. Ben bu yazılım konusu o zaman mal mı sayılıyor? Gayrimaddi, yani maddi, gayrimaddi derken kasteden elle tutulur olmayan demek istiyor galiba. Doğru mu?
Evet, evet. Yazılım, ses, görüntü ve benzeri dediğinde orada belki kanunun yazım şeklinde bir karışıklığa mahal verecek bir durum olmuş ama gayrimaddi mallar derken yazılım, ses, görüntü gibi bunlara tabii elle dokunmak, koklamak mümkün değil. Onlar açısından bir özelleştirme yapılmış. Tüm maddeye sirayet edecek şekilde anlamamak gerekiyor onu tabii ki.
Anladım. Peki Kaan Bey, siz devam edin.
Evet, hizmet kısmına geçelim diyecektim. Sağlayıcı da bir hizmet sunuyor tüketicilere. Bu da yine kanunda bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ifade eder diyerek malın tanımı üzerinden bir dışlayıcı tanım yapılmış. Tüketici işlemi olup mal satımına girmeyen işlemleri daha çok hizmet kapsamına sokabiliyoruz. Mesela bir telefon aldığımızda mal satın almış oluyorsak bu telefonun teknik servisi, bize sağlanan teknik servisi hizmet kapsamına giriyor.
Güzel.
Bu şekilde ifade
Peki, tüketici kimdir diye sormak için geç mi kaldım?
Hayır. Aslında bizi asıl ilgilendiren tabii ki tüketici. Demin de biraz değindik ama kanunda yapılan tanımına da değinmekte fayda var burada. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlamış kanun bunu. Buradaki tüzel kişi tabii bazen kafa karıştırabiliyor. Tüzel kişi nasıl tüketici olabilir diye. Türk hukukunda aslında çok çok da karşımıza çıkan bir uygulama değil. Hatta Yargıtay'ın da bu konuda dar bir yorum yaptığını söylemek mümkün. Burada daha çok işte dernekler, vakıflar, dernek derken tabii yine her dernek değil, daha sosyal yönü olan, kar sağlamayı amaç edinmeyen kuruluşlar bunlar. Onların kendilerine aldıkları mallar açısından ya da sendikalar yine örnek verilebilir. O bakımdan tüketici kapsamına sokulabildiğini görüyoruz. Bunun dışında işte limited şirketler, anonim şirketler, tek başına esnaf, tacir gibi kişilerin tüketici kapsamına sokulamayacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında sadece satın alan kişi değil, o malı kullanan kişi de tüketici kapsamına sokulabilmektedir. Yani bir kimse eşine bir doğum günü hediyesi olarak telefon aldığında sadece onu alan kişi değil, kullanan eş de tüketici kapsamına sokulabilecektir. Burada yine tüketici işlemi olabilmesi için sözleşmenin yazılı olma şartı kural olarak yok. Ona da değinelim. Ama tabii ki her zaman bizim tavsiyemiz özellikle ispat kolaylığı açısından sözleşmelerin yazılı olarak yapılması, yani bir dükkana girip avize aldığınızda orada vergisel yükümlülüğü bir kenara konulduğunda, fiş ya da fatura almadığınızda, herhangi bir belge almadığınızda sizin tüketici olduğunuz ve onu oradan aldığınızı ispatlamak çok çok zor olacaktır tabii. O yüzden
vergisel...
bu özgürlüğü...
Ay
Evet.
pardon, devam edin siz. Bunu düzenli yapmak lazım diyecektiniz galiba.
Fiş fatura istemek lazım diyelim genel
Vergisel yükümlülüklerimizle ilgili de bir sonraki bölümde yayın yapacağız da siz vergi deyince araya girmek istedim. Yani şuradan şu açıkladıklarınızdan özetle şunu anladım. Tüketici çok Türk hukukunda tüzel kişilik olmayabiliyor ama düşük sayıdaki tüzel kişiler tüketici sayılabiliyor. Ama şimdi tüzel kişi diyoruz ama izleyicilerimizde hukukçu sayısı çok az.
olarak.
Tüzel kişi derken kastettiğimiz şeyin kişi olmayan mal toplulukları, amacı özgülenmiş ve kişi ne deniyordu buna, bizim eski bir deyim vardı. Kişiliği olmadığı halde kişi sayılan yorumlardan gelebilir o şey. Aslında mesela anonim şirketler tüzel kişilik sayılabilir işte, ya da mesela bir dernek tüzel kişilik sayılabilir. Ancak işte yaptığı alışverişteki amacı önemli demek istediğiniz anladığım kadarıyla. Mesela
Tabii.
dernek vakıf olarak bunun ticaretini yapıyor olsaydı eğer, o zaman tüketici sıfatına sokamayacaktık. Çünkü o da o işten para kazanmak için o alışverişi yapmış olacaktı. Ama burada alışveriş yaparken ki amaç mı önemli?
Aynen öyle. Bunu mesleki ya da ticari bir amaçla kullanmamak önemli. Biliyoruz zaten dernekler işletme işletebilir bazı durumlarda. Bu durumda tabii ki aldıkları işte derneğin merkezine aldıkları portmanto gibi bir şey olmayacak oraya aldıkları mallar. Dolayısıyla orada tüketicilik sıfatından bahsetmek mümkün olmayacak tabii ki. Biraz
Yani
daha amaçtan hareket edilen bir yorum var
evet.
diyebiliriz kanunda, evet.
Kanun kapsamında tüketici sayılmak istiyorsanız önce bu alışverişi neden yaptığınız konusunu bir kendinize sorun. Bundan sonra
Aynen.
ona göre kendinizi sınıflandırıp tüketici olup olmadığınızı anlayabilirsiniz diyelim o halde. Biz
Aynen öyle.
akışımızdan devam edelim. Peki Kaan Bey, tüketici hukukumuza hakim olan ilkelerimiz nelerdir? Belli ki bir ilkeler çerçevesinde hazırlanmış olmalı kanunumuzda.
Evet. Ona da değinelim. Tüketici hukukuna hakim olan ilkeler arasında özellikle demin de belirttiğimiz gibi tüketici lehine yorum ilkesi başta geliyor. Dolayısıyla bir uyuşmazlık ortaya çıktığında ya da bir taraflar arasında yazılı olan sözleşmede anlamında belirsizlik olan bir madde olduğunda bunların her zaman tüketici lehine yorumlanması gerektiği kanun tarafından belirtiliyor. Bunun yanında yine haksız şartlar, tüketici aleyhine değişiklik yasağı, bir sözleşme yapıldıktan sonra o sözleşmenin tüketici aleyhine değiştirilememesi gibi unsurlar tüketici yargılamasına hakim ilkeler diyebiliriz. Bunun yanında yine hatta şimdi de değinebiliriz oraya, hakem heyetleri gibi aslında genel ve bizim alışkın olduğumuz yargı düzeninden biraz daha ayrılan bir düzen olduğunu söylemek mümkün tüketici yargılaması açısından. Burada mahkeme benzeri bir yapı olduğunu söyleyebiliriz hakem heyetlerinin. Hatta ilk çıktığında ciddi tartışmalar olmuştu bunlar mahkeme mi değil mi sınıflandırması açısından, ama onlar çok teknik hukuki tartışmalar olduğundan burada değinmeye gerek yok diye düşünüyorum. Hakem heyetleri bir tüketici uyuşmazlığı olduğunda mahkemeden önce başvurulması gereken yargı benzeri organlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar baro mensuplarından, o ildeki, o ilçedeki baro mensuplarından, o yerdeki yine esnaf örgütlerinden, tacir örgütlerinden ve devlet görevlilerinden oluşabilen heyetler. Yine yargılama faaliyeti yürüttüklerinden bahsedebiliriz. Yine bilirkişi atama gibi yetkileri var. Bunların verdikleri kararların ilamlı icraya koyulabilmesi gibi bir durum söz konusu ve her yıl için bunların parasal sınırları belirleniyor. Buyurun.
Şimdi ilamlı icra dediniz de bu ne demek? Diyecekler bize. Bizim için çok şey de. Yani
Tabii doğru. Hemen oraya da değinelim. İlamlı icra Türk
yok,
hukuk sistemi.
icraya girmeye gerek yok da hani ilam niteliğinde kararlar verdiklerini.
Evet, yani mahkemeden aldığımız karar gibi bunları da götürüp icra müdürlüğüne verip çok itiraz imkanı da olan bir belge değildir ilan. Hemen icraya geçip haciz işlemleri vesaire, yani artık paranızı almaya yönelik şeylere geçebilirsiniz hakem heyetleri kararını elinize aldığınızda. Tabii itiraz yolu açık bunlara. 15 günlük bir itiraz süresi var. Tüketici mahkemesine yapılıyor itirazlar. Ama önce bir sınırlardan bahsedelim. Her yıl için yeniden belirleniyor bunlar. 2021 yılı için şu anda 7550 Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri kural olarak diyelim yetkili. 7550 lira ile 11330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda da il tüketici hakem heyetleri yetkili. Dolayısıyla bunu aşan uyuşmazlıklarımız olduğunda doğrudan tüketici mahkemelerine başvuru hakkımız olsa da bu sınırlar arasında hakem heyetine gitmek bizim için zorunlu bir yol. Ve yine tüketici hukukuna özgü özel bir durum var. Tüketiciler başvururken harçtan muaflar. Bu yani söylerken çok önemsiz bir şey gibi gelebilir ama çok büyük uyuşmazlıklar da tabii ki tüketici yargılamasında da karşımıza çıkıyor. Araçlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar, dairelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar olabiliyor. Harç muafiyeti gerçekten önemli bir durum burada tabii ki. Yetki açısından da il tüketici hakem heyetleri tüketici sözleşmesinin yapıldığı yer ya da tüketicinin yerleşim yeri olarak karşımıza çıkıyor. Tüketiciler bu ikisinden birini seçerek başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Yine tüketicilere sağlanmış bir kolaylık olduğunu söylemek mümkün bunun da.
Yani şimdi demek istiyorsunuz ki bu tüketici hakem heyetleri var ve işte belli tutarların arasındaki uyuşmazlıklarda tüketici buraya gelip başvurmak zorunda. Direkt evet. Mahkemeye gidemiyor mu? Gidelim direkt dava açalım istiyorlar.
Maalesef bu sınırlar içerisinde maalesef mümkün değil. O yüzden işte bu tartışma var. Bu nasıl bir yol?
Hani yargıya erişim açısından tabii ki tartışılabilir ama belki de hakem heyetinin kararlarının kesinliği açısından bakıldığında mahkemeye başvuru yolunun olduğunu söylediniz.
Tabii itiraz yoluna götürmek açısından yine mahkeme onu görüyor tabii ki. Ama yani itiraz yolu yargılama gibi bir yol hiçbir zaman değildir yargıda. O yüzden hani ve icrasında durdurmuyor tabii itiraz etmek. Dolayısıyla bunların çok dikkatli karar vermesi gerekiyor. Önemli kurumlar icraî kabiliyeti olduğu için.
Tabii doğru. Bir de aynı zamanda bunların başvurularını yaparken de hukuki destek almalarını da önerelim. Çünkü bunların itiraz süreleri, işte belli aralıkları, reddedildiğinde yaşayacakları sıkıntılar konusunda bir profesyonel yardım alırsanız bunu daha kolay halledebilirsiniz diye notumuzu da düşmüş olalım buraya.
Tabii ki öyle. Biz aleyhe bir durumda hani harç muafiyetine sevinirken sonradan vekalet ücreti çıkması gibi bir şey tüketicileri üzebilir. Usulü kurallar haklıyken haksız duruma geçirebilir. O yüzden her zaman dediğimiz gibi tabii ki avukatla çalışılmasını öneriyoruz.
Peki şimdi bunları hakem heyetine başvuru koşullarını falan anlattık ama buralara nasıl durumlarda gidildiği konusu kaldı biraz havada. Yani ayıplı mal, ayıplı hizmet, şimdi ne gibi şeyler olduğunda biz bu hakem heyetine ya da işte belli sınırlar, tutarları belli şeyler durumunda tüketici mahkemesine başvuru yapabiliriz. Ayıplı mal, ayıplı hizmet nedir?
Evet, bu artık burası biraz daha karışık konular. Ayıplı mal ve ayıplı hizmet. Ayıplı mal özellikle tüketiciye teslimi anında malda bir taraflarca kararlaştırılmış örnek ya da modele uygun olmamak, objektif olarak o malın sahip olması gereken kriterlere sahip olmaması malın ya da ambalajında, kullanma kılavuzunda, reklamında belirtilen özelliklere bir aykırılık taşıması, muadili malların kullanım amacıyla o malın uyuşmaması gibi durumlarda ya da bir tüketicinin o maldan beklediği, objektif olarak tabii beklediği, çok uçuk beklentiler olmaması gerekiyor bunların. Bu beklentileri ortadan kaldıran mallar ayıplı mal oluyor ve sözleşmeye aykırılık da taşıyabilir. Yani o mal tamamen başka bir mal da olabilir beklenenden. Telefon alırsınız işte salatalık çıkar içinde. Yani Bu durumlarda ayıplı mal olduğundan bahsedebiliyoruz ve bu bizi artık tüketicinin seçimlik haklarına doğru yönlendiriyor. Tabii ayıp türleri de var. Her ayıp birbirine benzer nitelikte değil. Gizli ayıp var, açık ayıp var, ekonomik ayıp var, hukuki ayıp var. Özellikle açık ayıp tüketicinin malı alma esnasında basit bir gözden geçirmeyle, bir incelemeyle hemen bir bakışta fark edebileceği ayıplar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bir araba almaya gittik. Arabanın ön camı yok ya da ön camı kırılmış. Yani olmaması biraz daha çok açık tabii ama olabilir böyle şeyler de. Bunlar açık ayıp olarak karşımıza çıkıyor ve bunlar objektif bir tüketici, objektif bir insanda bir arabanın camının olmadığını ya da kırık olduğunu alırken fark etmesi beklenir. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunları alım esnasında çok açık bir ayıp varsa tüketicinin artık bildiği, kabul ettiği yargı tarafından da öngörülüyor ve artık seçimlik hakkını kullanamayacağı ya da o malı o şekilde kabul ettiği şeklinde bir
İzlenim
kanaat,
oluşuyor.
izlenim oluşabiliyor ve öyle bir kanaate varılabiliyor. Ve bu ayıp İlk 6 ay içerisinde ortaya çıktıysa malın teslim anında ayıplı olduğu kabul ediliyor. Yine tüketici lehine yorum ilkesi gereğince. Ama bu 6 aydan sonra çıkan ayıplarda tüketicinin kendi kullanımından bunun kaynaklanmadığını ispat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir ayıp tüketici fark ettiğinde hemen ya satıcıya haber vermesi ya da hemen yargı yollarına başvurarak hakkını bir an önce kullanması büyük önem taşıyor burada.
Bu ispatları ile ilgili sonradan konuşur muyuz yoksa şimdi sorayım mı? İspat nasıl
Sor,
edeceğiz?
sorabilirsiniz.
Tüketici ispat nasıl edecek bunu?
Tüketici ispat nasıl edecek? Güzel bir soru. Bu yüzden işte aslında yazılı yapılması gerektiği sözleşmenin söylemiştik. Bir şey alırken ya da işte ilk 6 ayda tüketiciyi korumasının sebebi bu. Yani malın satım anında ayıplı olduğu kabul ediliyor. Ama tabii mesafeli satışlarda bu bizi her zaman koruyan bir durum tabii ki. Zaten cayma hakkımız da var orada 14 gün içerisinde yine değiniriz. Ama yüz yüze satışlarda buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ispatı da çok kolay bir durum değil. Tabii o
Doğru
yüzden
söylüyorsun.
incelemek gerekiyor. Tüketici olsak da bize düşen külfetleri ihmal etmememiz gerekiyor.
Yani alacağımız bir malı, bir eşyayı alışveriş yaparken bir evirip çevirip bir bakın. Sonra gözle görülür olan da bir şeyi sonradan görmedim diye yargıya başvurmanız çok da göz önünde bulundurulmayabilir diyorsunuz. Tamam, şimdi ayıplı mal
Evet.
ya da ayıplı bir hizmetle karşılaştık. Burada tüketicinin ne gibi seçimlik hakları var? Çünkü şimdi yorumlardan da görüyorum arkadaşlar diyor ki ben parasını mı geri istesem aynı değerdeki başka. Şimdi bunlar hep seçimlik haklar diye biliyorum Kaan Bey.
Aynen öyle. Hepsini yapabilirler aslında. Önce hemen çok kısa ayıp türlerini tamamlayayım. Sonra
Aa,
tekrar
tabii.
geri dönmek zorunda kalmayalım. Gizli ayıba da hemen kısaca değineyim. Burada her zaman tabii ki malı fark edemeyebiliyoruz malda bir hata olduğunu. Bunlara gizli ayıp deniyor. Yine araba örneğini verdik. Oradan gidelim. Araba aldığımızda bunun motor arızasını gösteren ışığı, elektronik aksamı arızalı olabilir. Ama biz bunu yani bir tüketici ya da bu arıza açığa çıkana kadar tabii ki fark edemeyecektir. Bunlara gizli ayıp diyoruz ve bunlar ortaya çıktığından itibaren ihbar edilmesi gerekiyor satıcıya ve seçim haklarını böyle kullanması gerekiyor. Yine bu bir şekilde satıcı tarafından hileyle saklandıysa ya da bir ağır kusurla gizli ayıp meydana geldiyse buralarda yine süremiz bu kadar kısa olmuyor ve seçimlik haklarımızı kullanabiliyoruz. Yine hukuki ayıp olabilir. Bir mal telefon kaçaktır. Aslında kendisinde bir hata yoktur ama hukuki haklarımızı kullanamıyoruzdur. Ekonomik ayıp olabilir. Taahhüt edildiği kadar süresi ömrü uzun olmamıştır malın. Böyle ayıp çeşitleri de mevcut ve hepsini de seçimlik haklarımızı kullanabiliyoruz. Yine zaman aşımına dikkat etmek kaydıyla onu da belirteyim. O da kanunda belirtiliyor. 2 yıl
Zaman aşımı.
olmak üzere genel olarak.
Dikkat. Zaman aşımına dikkat arkadaşlar. Zaman aşımı çok önemli. Canınızı yakar.
Evet,
Peki
gerçekten yakma.
tüketicinin seçimlik hakları neler? Yani
Evet.
şimdi bir ayıp çıktı. Tüketicinin de belli hakları var. Parasını mı geri alacak, malı mı ya kafasına mı atacak satıcının, ne yapacaklar şimdi
Yok,
tüketiciler?
onu yapmayın. O haksız fiil oluşturur. Seçimlik haklarımız kanunda belirtilmiş. Yine tüketicinin korunması hakkında kanun madde 11'de gerçekten sıralı bir biçimde belirtilmiş. 4 adet seçimlik hakkı var tüketicilerin. Bunlar sırasıyla satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme. Yani sözleşmeden dönme ne demek diye sorulacak olursa, tarafların edimlerini yani sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve yerine getirdikleri yükümlülüklerini birbirlerine geri vermeleri. Yani çok basit bir mal alışverişi üzerinden anlatırsak, siz malı geri vereceksiniz, o ayıplı malı, satıcı da size paranızı geri verecek ve tabii bundan kaynaklanan masraflar, bu tüketici hukuku olduğu için, satıcı tarafından karşılanacak. Çünkü mağdur olan tabii ki tüketici. Böyle bir duruma sebebiyet veren satıcı. Diğer bir seçimli hak, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme. Yani bir bilgisayar aldık diyelim. İçerisinde ekran kartı mevcut değil. Bu artık o bilgisayarı bir ayıplı mal haline getirir. Bu bende kalsın ama siz bana ekran kartını temin edin. Ya da bunun bedelini oradan düşün. Dediğimiz zaman, bunun bedelini oradan düşün dediğimiz zaman, ikinci seçimlik hakkımızı kullanmış oluyoruz. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme. Üçüncü bir seçimlik hak, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz olarak onarılmasını isteme. Burada yine aşırı masraf gerektirmemesi durumuna dikkat etmek kaydıyla bu da kullanılabilir. Son olarak da imkan var ise satılanın ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini isteme haklarını tüketiciler kullanabilir. Bu hakların kullanılması için özel sözleşme türlerinde özel yöntemler belirtilmiş. Ama ispat kolaylığı sağlaması açısından tabii ki her zaman bunu yazılı olarak karşı tarafa bildirmek ya da yargı yoluna başvurulduğu zaman dilekçenizde hangi seçimlik hakkı kullanmak istediğinizi söylemeniz önem arz ediyor. Zira seçimlik haklardan birini kullandığımız zaman diğer seçimlik haklar tükeniyor ve artık diğerlerini kullanma hakkımız, ben vazgeçtim, sözleşmeden dönecektim ama ben bedel indirimi istiyorum artık deme gibi bir şansımız ortada kalmıyor.
Peki gerçekten istediğimizi seçebiliyor muyuz demek istiyorsunuz şu anda? Tüketici istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz sorusu gibi oldu ama.
Tabii yani kural olarak diyelim istediğini seçebilir tüketici ama çok özel durumlarda birinin kullanılması satıcı gereğinden çok daha müşkül bir duruma düşürebilecektir. Mesela ücretsiz olarak giderilmesi dediğimiz zaman bunun çok büyük bir külfet getirmemesi gerekiyor. Dolayısıyla her zaman kullanılabilecek bir hak olarak karşımıza çıkmıyor. Mesela malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi dediğimiz zaman bunu kullanamayabiliriz. Özel üretim bir şey almış olabiliriz. Onun başka bir örneği olmayabilir. Ya da artık bizim ona verdiğimiz paranın çok çok üstünde bir değere sahiptir. Dolayısıyla her zaman hepsini kullanabiliriz diye bir şey yok. Hakkın kötüye kullanılmasını teşkil edecek durumlarda tabii ki diğer haklara yönlenmesi, biz yönlenmesek bile hakimin zaten yargılama sürecinde buna kendiliğinden de müdahale etmesi söz konusu olabilecektir.
Anladım. Peki, o halde şimdi satış sözleşmelerinden bir iki çeşit sormak istiyorum.
Buyurun.
Şimdi aslında en çok merak edilenlerden bir tanesi de var sorularım arasında ama önce taksitle satıştan bahsedelim. Ne dersiniz? Taksitle satış
Tamam.
sözleşmelerinden bize biraz bahseder misiniz? Bunlar
Bahsedelim.
kanunda belirtilmiş mi? Nasıl?
Bunlar kanunda belirtiliyor ama artık bu özel sözleşme çeşitlerine geçtiğimiz zaman işte taksitle satıştır, mesafeli satıştır, kredi sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri dediğimiz zaman biraz daha bizi yönetmeliğe yönlendirdiğini görüyoruz. Zaten yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ticaret Bakanlığı'nın tüketici politikası gereğince çok güzel bilgilendirme yayınları da var aslında. Bizi izleyenler ya da işte tüketiciler oradan da bunları okuyabilirler. Yönetmeliği güzel özetledikleri videolarla da destekledikleri şeyler var. Çok da aydınlatıcı. Daha çok yönetmeliğe bizi yönlendiriyor diyebiliriz. Taksitle satış sözleşmeleri tüketici kanununda düzenlenen özel bir sözleşme türüdür. Bu bir taksitle satış sözleşmesinin varlığından söz edebilmek için malın tüketiciye sözleşmenin yapıldığı tarihte teslim edilmesi ama tüketicinin parasını en az 2 vade içerisinde ödemesi gerekiyor. Bu durumda bir taksitle satış olduğundan bahsedebiliyoruz. Burada karşımıza çıkan demin bahsetmediğimiz bu özel durumun bize getirdiği bir nitelik olan cayma hakkı karşımıza çıkıyor. 7 gün içerisinde tüketicinin cayma hakkını herhangi bir gerekçe de göstermeksizin cayma hakkı bulunmakta ve yine cezai şart ödemez tüketici. Eğer böyle bir sözleşmede böyle bir hüküm varsa da tabii ki bu bir haksız şart olacaktır. Ve geçersiz sayılacak hatta yok hükmünde olacaktır. Tabii bu süresi içerisinde cayma hakkımızı kullandığımız zaman işte ben malı taksitle satıştan almıştım. 7. günün artık son günümde teslim edeyim bunu o sırada canını çıkarayım malın gibi bir durumda çok söz konusu olmuyor. Burada mutat yani bir malı normal bir kişiden normal bir ölçüde beklendiği şekilde kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bizden yine bir bedelin bize iadesinde bir indirim yapılması gündeme gelebilir tabii ki.
Bu cayma hakkı taksitle satış sözleşmesine özgü bir durum değil. Daha önce seçimlik hakların arasında da vardı galiba. Orada sözleşmeden dönmeydi.
Evet, sözleşmeden dönmeydi ama burada bu özel sözleşme türlerinde biraz daha farklılık arz ediyor. Zira orada sözleşmeden dönme hakkımızı kullanabilmek için malın bir ayıp taşıması gerekiyor.
Yani
Ama
mal.
taksitli, buyurun.
Yok yok devam edin.
Taksitli satış dediğimiz zaman hiçbir gerekçe yok. Mal gayet güzel olabilir. Hiçbir problemi olmayabilir ama biz bir gerekçe göstermeksizin cayabiliriz o sözleşmede.
Bu
Burada bir
cayma hakkı. Evet.
aynen cayma hakkının farkı burada ortaya çıkıyor. Genel olarak bu özel sözleşmelerin kapsamına girmeyen durumlarda kullanılabilen bir hak değil. O zaman bir ayıp olması gerekiyor.
Ben o zaman kendi yaşadığım bir şeyi anlatayım. Annemler bir mobilya aldılar, neyse bir oda için ve o alınan mobilya takımı için imzalatılan sözleşmede mesela Haziran'da alıyoruz, yazıyor ki Eylül ayında teslim edilecektir. İmzalamışlar. Hani sözleşme imza attıktan sonra ay ben vazgeçtim çok yavaş ya bu gelmedi niye böyle oldu falan diye yapamazsınız. Yani yaparsınız yine tabii ki bu sizinle satıcı arasında ama bunu imza attıktan sonra bunu istemeye nasıl yüzünüz olacak? Bunu
Evet.
tüketicilere uyarmak için söylemiş olayım. Sözleşme imzalarken güzelce bir okuyun. Yani avukat akrabanız varsa bir fotoğraf atabilirsiniz ya da avukatlardan da destek alabilirsiniz. Akraba derken babam yaptığı için bu şeyi
Biraz yakın bir akraba
yani
olur.
bir kanıma dokundu birazcık bu durum. Sonrasında tabii mobilya şirketiyle hani biz de şikayet edeceğimizi söyleyerek yaptığımız görüşmelerde sonrasında bize çeşitli hediyeler göndererek telafi etmeye çalıştılar bu durumu. Ancak evet böyle uzun süre içerisinde cayma hakkınız da var. Kaan Bey'in de söylediği gibi eğer ki bu uzun süre olsun tamam ben kabul ediyorum diye imzalamadıysanız.
Sözleşmeleri lütfen okuyun. Yani herkese tavsiyem bu. Tabii internette olunca yani biz de okumuyoruz bazen. Ama işte böyle zaten çok büyük şirketler bunlara dikkat ediyor da işte mobilyada tabii daha küçük şirketlerle de çalışılabiliyor. Sözleşmeleri okumakta her zaman fayda var. Çok çok bir haksız bir şart denilebilecek hükümler varsa zaten burada gerekli yollara başvurmak gereklidir. Başvuru her zaman olumlu sonuç vermese de en kısa yoldur yani. Başvurmaktan da çekinmeyin, istemekten çekinmeyin. Tüketiciler gidip mağazalara iadelerini yapsınlar yani. Bu tüketicilerin hakkı.
Hakkınızı arayın, tüketici kanunu sizi koruyor diyelim. Şimdi
Evet,
son bir soru
aynen öyle.
var. Onu almak istiyorum ama bilmiyorum teknik servisler hakkındaki bilginiz nedir? Yani bilmiyor da olabilirsiniz. Bizim arkadaşımız sormuş yine. Güney Kore menşeli bir firmada teknik servis olarak çalışmış birisi olarak soruyorum diyor. Teknik servis kararları bazen bizi çileden çıkarabiliyor demiş. Sonra da sorusunu sormuş. Teknik servis kusuru kullanıcıda olduğunu kanıtlamakla yükümlü müdür, değil midir?
Hayır, öyle, teknik servisin öyle bir yükümlülüğü yok. Burada demin belirttiğimiz sürelere dikkat etmek gerekiyor. Yani dediğimiz gibi 6 ayı geçen bir süreden sonra malın teslim tarihinden itibaren 6 ay geçmişse artık burada ispat külfeti tersine dönüyor. Normalde satıcı üzerinde olan 6 ay içerisinde kalındığı takdirde malın tesliminde olduğu kabul edilen bir ayıp 6 ayın geçmesinden sonra, çünkü 2 yıllık bir zaman aşımı süresi var, 6 aydan sonra da büyük bir zaman kalıyor. Artık tüketiciye geçiyor, bu benden kaynaklı değil diye. Dolayısıyla orada ellerine gelen bozuk ya da işte ayıplı telefonlar, işte elektronik aksam neyse, orada süresine dikkat etmek gerekiyor. Servis belki çalışanlarına böyle bir şey, siz her türlü hani bunlara dikkat edin, tüketicinin üstünde bırakmaya çalışmış olabilirler. Yani herkes hukuka uygun hareket etmiyor tabii ki. Ama orada 6 aylık sürede ispat külfetinin yer değiştirdiğini söylemek mümkün.
Yani sorum yanlış anlaşıldı demiş Haydar ama Haydar bir daha sorarsan bakalım ama şey diye anladım ben de. Şimdi teknik servise bir mesela telefon bırakıyorum. Bunun kusuru kimde diye teknik servis bir karar vermesi gerekiyor ya. Bu teknik servisin kararına ne kadar güvenebiliriz ya da ben başka bir haricen bir yere mi götürürüm? Hani çünkü biraz onların bilirkişiliğine muhtaç durumdayız, mecbur durumdayız. Biraz burada sıkıntı olabiliyor. Çok sıkıntı olursa bence teknik servisin yanlış cevap verdiğini düşünüyorsanız. Çünkü mesela bir sonraki sorusunda da şunu söylemiş. Garanti dışı bıraktığı ürünlerin tamiri için kafasına göre yedek parça ve hizmet ücreti alabilir mi diye. Ben genelde teknik servise çok gitmem gerekiyor. Verirken diyorum ki beni haberdar edin. Ben eğer ki tamirat olacaksa ücretinin bilgilendirmesini alıp ona sonradan karar vermek istiyorum. Form falan doldurtuyorlar ya birazcık gıcık oluyorlar ama bana benim o formumu açık açık yazdırıyorum onu. Bana haber verip sor, biraz daha yavaş işliyor. Ama işte bir şekilde böyle bir çözüm buldum. Siz mesela sorunun sizden kaynaklı olmadığını, telefonun bozan kişinin siz olmadığınızı düşünüyorsanız, o zaman o teknik serviste bozan kullanıcıdır, tüketicidir dedi diyelim. Tamam kardeşim, sen tamir etme deyip bunu direkt tüketici hakem heyetine ya da parasal sınırları içerisindeyse mahkemeye taşıyıp oradaki ayrı bilir kişilerin tespit etmesini sağlayabilirsiniz. Teknik servisin bu konudaki görüşüne güvenmiyorsanız. Benim bu konuda böyle cevap topu aldım elime ya. Kusura bakmayın.
Çok çok güzel bir cevap verdiniz. Ben de bunu söyleyecektim zaten. Tabii ki güvenemeyiz her zaman. Bu şirketler her zaman şeffaf olarak da yürütmüyor bu süreci. Sizin elinize bir ekspertiz raporu vermiyorlar mesela. Yani ekspertiz raporu deyince sigorta şirketleriyle de bu böyle konularda bir ihtilaf, bir uyuşmazlık yaşayabilirsiniz. Mesela kaskodan kaynaklanan uyuşmazlıkların tüketici hukuku niteliği de olabiliyor zaman zaman. Bir kaza yaptınız diyelim. Burada şirketin düzenlediği ekspertiz raporu sizin elinize ulaşmaya da biliyor. Hatta çoğu zaman paylaşmıyorlar bunları, paylaşmaktan kaçınıyorlar. Burada tabii ki bunlara güvenmek mümkün değil. Bu şirketler hayır kurumları değil. Kendileri de mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyorlar. Bazen hukuka uygun oluyor, bazen hukuka aykırı oluyor. Dolayısıyla böyle bir şüpheniz varsa, sizin kullanımınızdan kaynaklandığını düşünmüyorsanız, meydana gelen arızanın, tabii ki bunu heyet önüne götürmeniz gerekiyor ya da tüketici mahkemesine götürmeniz gerekiyor. Burada zaten teknik servisin elemanları gibi bir bilirkişi heyeti ya da bir bilirkişiye dosya tevdi edilecek ve bakacaklar tüketiciden kaynaklanabilen bir sorun mu hakikaten, yoksa ya da ne zaman ortaya çıkmış bu durum. Buna göre bir karar vereceklerdir ve tabii ki her zaman tüketici lehine mümkün olduğunca kuralları da yorumlamaya çalışacaklardır. Dolayısıyla götürün yargı yoluna.
Yani tamir ettin kardeşim, tamam siz benden kusurlu diyorsunuz deyip kabul etme o zaman Haydar. Madem problemli olduğunu düşünüyorsanız, kusurun sizden kaynaklanmadığını düşünüyorsanız, o zaman yapılacak bir şey yok. Mesela işte ekran kırıldı diye anakart kusurunu kullanıcıya yükleyebilir mi diyor, ama şimdi ekranın kırılmasıyla anakartın ne alakası olduğunu ben maalesef bilmiyorum. Ama anakartı kusurlu olan bir şeyin anakartının kusurunu bana yüklüyorsa eğer, derim ki ben bu kusuru kabul etmiyorum, sen tamir etme. İşte burada yargıya taşıyıp ya da tüketici hakemiyete taşıyıp bu durumu farklı bilirkişilerle çözülmesini sağlayabilirsiniz diyor Kaan Bey.
Evet, burada ben tabii anakartın ekrana ne derece sirayet edeceğini bilmiyorum. Teknik bir konu. Bana ilk bakışta etmez gibi geldi. Ama tabii ki bunu bir bilirkişi önüne, bir yargı kurumu önüne götürmekte fayda var. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız.
Teşekkür
Diyeyim.
ediyoruz. Peki, o halde size
Ben
Kaan
teşekkür
Bey.
ederim.
Kaynak olması için daha çok sorusum var demiş. O halde tüketiciyle ilgili belki farklı bir yayın da yaparız. Sizi tekrar ayrı bir yayında da konuk alırız. Çünkü
Tabii,
sorular da var gibi. Çok teşekkür ederiz size konuk olmayı kabul ettiğiniz için. Şimdi
tabii.
varsa son sözlerinizi alalım Kaan Bey.
Umarım faydalı olmuştur. Ben çok keyif aldım. Size de çok teşekkür ediyorum. Soru soranlara da çok teşekkür ediyorum. Tüketici hukukunun bir kısmına değinmeye çalıştık tabii ki. Kısıtlı sürede elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Daha fazla soru olursa, talep olursa yine cevaplamaya çalışırım. Benim iletişim bilgilerim de var zannediyorum. Yine tüketiciler sorularını, hukuki uyuşmazlıklarını buradan da bana ulaşabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Vakit ayırdıkları için izleyicilerimize de teşekkür ediyorum.
Biz size teşekkür ediyoruz.
Podcast dinle.